Frekans World Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Matta, İsa Mesih'i bize kral olarak sunar. Mezarda gelişen ve sansasyon yaratan diriliş olaylarını bize aktarmaktadır. Bir açıdan diyebiliriz ki Matta'nın kaleme aldığı müjde metinlerinde borazan seslerini duyarız. Borazan sesi onun kral olarak doğduğunu ilan eder. Sonra görüyoruz ki bir kral olarak yaşamaktadır ve bir kral olarak ölüyor ve yine kral olarak ölümden diriliyor. Matta bize deprem olayını anlatır, meleklerin yeryüzüne indiğini yazar, mezarın ağzındaki taşın yuvarlandığını, bekçilerin korkudan titrediklerini ve ferisilerin bu olayı hasır altı etmeye çalıştıklarını tüm ayrıntılarıyla açıklar. Luka'nın kaleme aldığı müjde yazısıyla Matta'nın yazdıklarını karşılaştırınız. Luka'nın yazdıklarında bir suskunluk havası hüküm sürer. Luka'nın amacına uygun şekilde yazılmıştır. Kadınlar sabahın erken saatlerinde her şey sakin iken mezara geliyorlar ve bakıyorlar ki mezarın önündeki kocaman taş yuvarlanmış, daha sonra İsa Mesih'in Emmaus yolunda adlarını bilmediğimiz iki öğrenciye sakin bir şekilde göründüğüne tanık oluyoruz. Yine buna benzer şekilde daha sonra adresi bilinmeyen gizli bir odada toplanan diğer öğrencilerine görünür. Luka, İsa Mesih'in insanlığı ile ilgili öyküsünü anlatırken Matta onu kral konumunda bizlere sunar. Hem Luka hem de Matta yazdıklarında doğruyu sergilerler. Diğer iki müjde yazısında da gerçekler tam olarak sunulmaktadır. Ancak her müjde yazısı ayrı açıdan bize gerçekleri sunar. İki Meryem mezara yaklaşmaktadırlar. Şimdi Matta 28. bölüm 1. ayette Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü tan yeri ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler diye yazar. Diğer müjde yazılarına bakarsak göreceğiz ki kadınlar İsa Mesih'in cesedine sürmek amacıyla baharatlar getiriyorlardı. Meryemlerden birini biliyoruz. Mecdelli Meryem. Diğer Meryem'in kim olduğu kesin değil, ancak geleneğe göre Yakup ile Yose'nin annesi Meryem olduğu sanılmaktadır. Matta 28. bölüm 2. ayette ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu diye yazar. Şimdi aklımıza bir soru geliyor. Acaba mezarın önündeki taşın yuvarlanmasında ne anlam olabilir? Ölümden dirilen İsa Mesih'in mezardan çıkabilmesi için mi? Hayır. Mezar taşı yuvarlanırken İsa Mesih çoktan orayı terk etmişti. Mezar İsa Mesih'in dışarı çıkabilmesi için değil, öğrencilerin boş mezara girebilmesi için yuvarlanmıştı. Matta 28. bölüm 3. ayette görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı diye yazar. Burada meleğin görünümü tasvir ediliyor ama kutsal kitapta bir iki istisna hariç genelde meleklerin tasvirine rastlanmıyor. İsterseniz Daniel 10. bölüm 6. ayet ve Vahide 10. bölüm 1. ayetlere bakıp bu ayetlerdeki tasvirleri inceleyebilirsiniz. Matta 28. bölümde 4. ayette nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar diye yazar. Bu olaydan sonra nöbet bekleyen askerlerin orada daha fazla kalacaklarını tahmin etmiyorum. Meleğin önünde tamamıyla çaresiz durumdaydılar. Ve Matta 28. bölümde 5. ayette melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. Korkmayın. Doğaüstü güçler doğal olana temas ederken korkunun yatıştırılması gerekmektedir. Matta 28. bölüm 6. ayette o burada yok söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin onun yattığı yeri görün diye yazar. İşte değerli dinleyicim, burada İsa Mesih'in ölümden dirildiği göksel yetkiyle beyan edilmektedir. Açıkça görüyoruz, mezarın önündeki taş daha yuvarlanmadan önce İsa Mesih mezardan çıkıp orayı terk etmişti. Daha sonra kapısı kilitli bir odaya duvardan geçip girecektir. İsa Mesih'in yüceltilmiş bedeni doğuşta sahip olduğu normal insan bedeninden farklıdır. Matta 28. bölüm 7. ayette "Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celilye'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum," diye yazar. Bu noktada meleğin duyurusu sona erdi. Bu noktadan sonra mesaj insan dudaklarından duyurulacaktır. Gel gör, çabucak gidip haber verin. Sevgili dinleyicim, birisi İsa Mesih'in dirilişi konusunda tanıklık verecekse, dirilişin gerçekten yer aldığı konusunda kesin inanca sahip olmalıdır. O kişi kendi düşüncelerinde İsa Mesih'in günahlar için öldüğüne, gömüldüğüne emin olmalıdır. Aynı zamanda İsa Mesih'in ölümden dirildiğine de kuşku götürmez şekilde inanmalıdır. O burada değildir, ölümden dirildi. Ancak bu kesin inanç ile gidip başkalarına dirilişin gerçekten yer aldığını duyurabiliriz. Dostum, sen ve ben bu konuda görev aldık. Gidip insanlara bu muhteşem dirilişi anlatmalıyız. Matta 28. bölüm 8. ayete geldiğimizde İsa Mesih'in iki Meryem'e göründüğünü okuruz. Şöyle yazar Matta 28. bölüm 8. ayette. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa Mesih'in öğrencilerine haber vermeye gittiler. Kadınların karışık duygularını dikkate almanızı isterim. Korku ile karışık büyük bir sevinç. Matta 28. bölüm 9. ayette İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa Mesih'in ayaklarına sarılarak ona tapındılar diye yazar. Bu ayette bir çelişki varmış gibi görünebilir. Mecdanelli Meryem'in diri Rab İsa Mesih ile nasıl karşılaştığı olayı biraz bulanık gibi görünebilir ama aslında değildir. Yuhanna 20. bölüm 17. ayette şöyle yazar. İsa bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Bir yandan İsa Mesih bana dokunmayın diyor, öbür yandan onun ayaklarına sarılıyorlar. Bu iki olay arasında İsa Mesih göğe çıkıp kutsalların kutsalında babanın huzurunda o değerli kanını gösterdi, çarmıhta öldüğünü kanıtladı. Matta 28. bölüm 10. ayette o zaman İsa korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler. Onlarla Celile'de buluşmak için bir randevu aldı. Matta 28. bölüm 11. ayette kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhine bildirdiler diye yazar. Mezar önünde bekçilik yapanlar olaydan o kadar etkilenmişlerdi ki hemen kente gidip her şeyi başkâhine bildirdiler. İsa Mesih'in mezardan ne zaman çıktığını bilmiyorlardı. Bildikleri tek şey şuydu. Mezar taşı melek tarafından yuvarlandığında mezarın içine bakmışlardı ama İsa Mesih orada yoktu. Bu olay onları çok korkutmuştu. Görevlerini yerine getiremedikleri gerekçesiyle idam edilebilirlerdi. Gözleri önünde İsa Mesih'in kaybolmasına izin vermeleri affedilemezdi. Matta 28. bölüm 12 ve 13. ayetlerde başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Aslında bu iyi bir bahane sayılamazdı. Bir askerin, özellikle Romalı bir askerin görev başında uyuyor olması akla sığmaz bir şeydi. Bunun cezası büyüktü. Askerler bu durumda görevlerinde sadık kalmaya mecburdular. Çünkü bazı durumlarda görevde gevşeklik ya da ihmal görülürse asker hayatını yitirebilirdi. İsa Mesih'in idamı çok önemli bir olaydı. Bütün Yeruşalim'i sarsmıştı. Öğrencileri cesedi çalmasınlar diye İsa Mesih'in mezarı başına bekçiler dikilmişti. Şimdi diyelim ki birileri gelip cesedi çaldı ve bunu askerler uyurken yaptılar. Diyelim ki askerler gidip komutanına diyor ki, komutanım, görev başında uykuya daldık ve uyurken birileri gelip cesedi çaldı. Böyle bir durumda ne olur dersiniz? Kutsal Söz şöyle devam eder. Matta 28. bölüm 14. ayette, eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırırız. Size bir zarar gelmesini önleriz diye yazmaktadır. Yani siz merak etmeyin, Bu durum valinin kulağına giderse biz örtbas ederiz. Canınız sağ olsun. Kelleyi yitirmezsiniz şeklinde bir güvence verdiler bu askerlere. Ve Matta 28. bölüm 15. ayette böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır diye yazmaktadır. Sevgili dinleyicim, rüşvet sadece kendi çağımıza özgü bir şey değil. Rüşvet yanlış bir şey ama yine de bazı kapıları açar ve bu tutarsız özrün kabul edilmesini sağlar. İsa Mesih'in ölümden dirilişinin gerçek olmadığı konusunda ileri sürülen iddialardan birincisi işte böyle başladı. İmansız düşünce son 2000 yıl içinde İsa Mesih'in ölümden dirildiğini yalanlamak için birçok bahane üretti. Ancak bunlardan hiçbiri elimizde bulunan belgesel kanıtları çürütecek güçte değildir. Ve şimdi İsa Mesih'in öğrencileriyle tüm imanlıları görevlendirdiğini görmekteyiz. Çağdaş inanlılar topluluğunda İsa Mesih'in bu görevlendirme olayına iki ayrı ve karşıt görüş açılarından bakılmaktadır. Bence bunlardan her ikisi de iki ayrı uç olarak görülmelidir. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında kaydedilenlere göre İsa Mesih'in kendi öğrencilerine verdiği görev bir çelişkiler dünyasını yarattı. Bir uçtaki inanlılar İsa Mesih'in bu buyruğu inanlılar topluluğuna verilen tek buyruğudur diyorlar. Bundan başka buyruk vermediğini iddia ediyorlar. Diğer uç gruptaki imanlılar ise bu buyruğun inanlılar topluluğu için hiçbir geçerliliğinin olmadığını ileri sürüyorlar ve topluluğun müjdecilik ile hiçbir ilgisi olmadığını söylüyorlar. Bence bu grupların her ikisi de hata içindedirler. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısı bugün bizler için önemli dersleri içermektedir ve bizim iman hayatımıza bazı değerler katmak için de kaleme alınmıştır. İsa Mesih'in bu son görevlendirme olayı da bizim hayatımızda önemli bir rol oynar. Bu demek değildir ki ileride belli bir zamanda verilen buyruk yerine getirilmeyecektir. İsa Mesih'in buyruğu yerine gelecektir. Açıkça görüyoruz ki Matta İsa Mesih'in ölümden dirilişiyle ilgili olayların hepsini kaleme almadı. Bunun yanı sıra diyebiliriz ki Matta bu son görevlendirme olayı ile ilgili her noktayı kaleme almadı. Sadece Rabbin bizlere iletmek istediklerini yazdı. İsa Mesih şimdi ve gelecek zaman konusunda ayrıntılı bir liste vermek isteseydi bunu yapardı. Matta'nın kaleme aldıkları İsa Mesih'in verdiği görevin özü olarak görülmeli ve Elçilerin İşleri kitabında yazılanlarla bir arada yorumlanmalıdır. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayette ne diyor? Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yaruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Burada verilen buyruk açıktır. Tanıklar olmalıyız ve bunu yapabilmek için kutsal ruhun bize vereceği göksel güce ihtiyacımız var. Matta 28. bölümde 16 ve 17. ayetlerde 11 öğrenci Celile'ye İsa Mesih'in kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar ama bazıları kuşku içindeydi diye yazmaktadır. Bazıları Rab'be tapındılar ama diğerleri kuşkuyla tepki gösterdi. O zamandan beri müjdeye karşı gösterilen tepki hep böyle olmuştur. Bazıları Rab'be hayran kalıyor, diğerleri ise ona kuşkuyla yaklaşıyor. Dostum, bizler de bu iki grup insandan birine aitiz. Onu kurtarıcımız olarak kabul ettik mi? Yoksa hala şüpheler içerisinde bocalıyor muyuz? Matta 28. bölüm 18. ayette İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Burada İsa Mesih kral olarak konuşmaktadır. Matta 28. bölüm 19. ayette şöyle devam eder. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Eminim ki ileride bunun uygulandığını göreceğiz. Büyük sıkıntı döneminde de bütün ulusların müjdeye hedef olacağını bekleyebiliriz. Ancak biz ileriye bakmaktan ziyade şimdiki zamanı düşünelim. Bugün bizim hayatımızla ilgili bir buyruk var burada. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin. İnsanlar o günden bu yana Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edilmektedirler. Bu kiliselerin uygulamasıdır. İnsanları vaftiz etmek için gönderilmeyen Pavlus bile bu şekli uygulamıştır. Buna 1. Korintliler 1. bölüm 14 ila 17. ayetler arasında bakabilirsiniz. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına vaftiz edin. Bu buyrukta Tanrı'nın üçlü birliğini görebiliriz. Matta 28. bölüm 20. ayette ise size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diye yazmaktadır. Sevgili dinleyicim, ruhsal gerçekleri öğretmek kilisenin bir görevi sayılmalıdır. İsa Mesih'in öğretilerini yalnız müjde yazılarında değil, aynı zamanda mektuplarda da bulabiliriz. Bir örnek vereyim size bu konuyla ilgili. Mesela 1. Selanikliler 4. bölümde 2. ayete bakabilirsiniz. İsa Mesih diyor ki, işte ben dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim. Burada dünyanın sonundan söz edilmiyor. Çağın sonu söz konusudur. İsa Mesih içinde yaşamakta olduğumuz bu çağın sonuna dek bizimle olacağı konusunda bize güvence veriyor. Ancak onun verdiği güç ve yetkiyle bize emanet edilen görev yerine getirilebilir. Evet, Rabbin verdiği önemli buyruğa ve bunun gerektirdiği göreve baktık. Şimdi bu görevin verilişinden sonra yer alan bir olaya bakalım. Bu yazısında Matta'nın kaleme almadığı bir şey var. İsa Mesih göğe çıktı ama Matta bunu kaleme almadı. Neden? Çünkü İsa Mesih'in kuracağı 1000 yıllık egemenlik yeryüzünde kurulacaktır. Matta, Kral İsa'yı yeryüzünde bırakır. Çünkü kral yeryüzünde olmalıdır. İsa Mesih'in göğe çıkışı Luka 24. bölüm 49 ila 53. ayetlerde ve Elçilerin İşleri 1. bölüm 6 ila 11. ayetler arasında kaydedildi. İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelecektir ve ona ait olanları yanına alıp göğe çıkaracaktır. Matta daha çok İsa Mesih'in kral oluşuyla ve bu krallığın yeryüzünde nasıl kurulacağı konusuyla ilgilendi. Rabbimiz kral olarak doğdu, kral olarak yaşadı, kral olarak öldü ve kral olarak dirildi. Değerli dinleyicilerim, hiç kuşkunuz olmasın. Rabbimiz yeryüzüne tekrar gelecektir. Tabii ki kral olarak. O zaman her diz çökecek ve her dil onun Rab olduğunu ağzıyla ikrar edecektir. Kutsal kitabın ikinci kitabı Çıkış, ilk kitap Yaratılış'ın devamıdır ve zaman açısından arada yaklaşık 350 yıllık bir süre vardır. Yaratılış 15. bölüm 13. ayette İbrahim oğulları hakkında şaşırtıcı bir ön bildiri vardır. İbrahim peygamber Rabbin buyruğuyla doğum yeri olan Ur kentinden çıkarken Rab ona şöyle dedi. İyi bil ki senin zürriyetin kendilerine ait olmayan bir ülkede garip olacak ve onlara kulluk edecekler ve kendilerine 400 yıl cefa edecekler. Kulluk edecekleri millete ben hükmedeceğim ve ondan sonra büyük malla oradan çıkacaklardır. Yine Yaratılış 12. bölüm 40. ayette bu gurbetlik süresinin 430 yıl olacağı belirtilmektedir. Paulus'un Galatya'daki inanlara yazdığı mektupta da bu sürenin 430 yıl olduğu onaylanmaktadır. Bunu Galatyalılar 3. bölüm 16 ve 17. ayette görebiliriz. İbrahim'in çağrılmasından beri 430 yıl, Tanrı'nın İbrahim'e bunu açıklayışından beri 400 yıl geçmişti. Çıkış adı tam anlamıyla İbrahim oğullarının güç ve görkemle Mısır'dan çıkışını dile getirir. Kitabın okuyucuya bir mesajı var. İbrahimler mektubunun yazarı bu mesajı şöyle özetler. Musa doğunca annesi babası imanla onu 3 ay gizlediler. Çünkü çocuğun pek güzel olduğunu gördüler. Kralın buyruğundan korkmadılar. Musa büyüyünce imanla Firavun'un kızına oğul olmayı kabul etmedi. Geçici bir süre için günahın sunduğu eğlenceye dalmaktansa Tanrı halkıyla birlikte kötü davranışa katlanmayı yeğledi. Mesih için yüklenilen aşağılamayı Mısır'ın zenginliklerine üstün tuttu. Çünkü gözlerini gelecek ödüle doğrultmuştu. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı çünkü göze görünmeyeni görüyormuş gibi sarsılmaz tutum takınmıştı. İmanla ilk Pasah'ı kutladı ve kan serpmesini uyguladı. Öyle ki ilk doğan çocukları yok eden melek İsrail çocuklarına ilişemesin. Karadan geçercesine imanla Kızıldeniz'i aştılar. Mısırlılar aynı işe kalkıştıklarında suların içinde boğuldular diye yazar İbraniler 11. bölüm 24 ila 29. ayetlerde. Kitapta olaylar gelişirken Tanrı'nın görkemle çalıştığına tanık olacağız. Çıkış kitabının ilk bölümünde olduğu gibi Yaratılış kitabının 46. bölümünde de Yakup'un aile fertleriyle birlikte Mısır'a göç ettikleri zaman toplam 70 kişi oldukları belirtiliyor. Mısır'dan çıktıklarında ise en azından tahminlere göre 2,5 milyona yakın bir topluluğu oluşturmaktaydılar. Tarihsel olarak Mısır'dan çıkışın tam ne zamana rastladığını bilmiyoruz. Ama yine tahminlere göre Yusuf peygamberin Mısır'a köle olarak satıldığı zaman Hiksos bir krallarından Nop dönemine tesadüf etmektedir. Hiksos adı Mısırlıların yabancı ülkelere hükmeden anlamına gelen bir sözünden türemiştir. Bunlara aynı zamanda yanlış olarak çoban krallar denirdi. Sami soyundan olup İbrahim, İshak ve Yakup ile uzak akrabalıkları vardı. Bu halk Mısırlıların nefretine hedef oldukları için belki de İsrail halkı onların tek dostuydu. Sonunda Mısır hanedanlarından biri bunları Kuzey Mısır'dan attı. İsrail halkına baskı yapan Mısır kralı da bu hanedana aitti. Çıkış kitabında Musa peygamber başrolü oynamaktadır. Eski antlaşma kesiminin ilk 5 kitabı Musa'nın elinden çıkmıştır. Bunlar Yaratılış, Çıkış, Levililer, Çölde Sayım, Sayılar ve Yasanın Tekrarı adlarıyla bilinmektedir. Çıkış kitabında Musa peygamberin hayatı her biri 40 yılı oluşturan 3 döneme ayrılmıştır. Bunlardan birincisi ilk 40 yıllık dönem Mısır'da Firavun'un sarayında geçti. İkinci 40 yıllık dönem Midyan diyarının çöllerinde ve üçüncü 40 yıllık dönem ise çölde İsrail halkına önderlik etmekle harcandı. Musa'nın Mısır'daki eğitimi onun Tanrı'nın yönlendirmesiyle İsrail halkını Mısır'dan çıkarmaya yeteri kadar hazırlamıştı. Bu nedenle Rab onu çölde 40 yıl eğitti. Orada Musa Rab'den öğrendi ki kendi gücüyle İsrail halkını kurtaramazdı. Rab Musa peygamberi halkının kurtarıcısı olarak hazırladıktan sonra onu geri Mısır'a gönderdi. Musa'nın çöldeki eğitim dönemi 40 yıldı. Musa Mısır'a varınca İbranilerin ihtiyarlarını ve önderlerini bir araya toplayıp onlarla birlikte Mısır kralı Firavun'un huzuruna çıkacaktı. Özet olarak olaylar bu şekilde gelişti ve Firavun İbranileri özgür bırakmak istemedi. Doğal olarak onun bu ters tepkisi Tanrı ile Mısır'ın büyücüleri arasında bir güç gösterisine yol açacaktır. O dönemde Mısır halkı putperestti. Bir sürü tanrıları ve putları vardı. Putperestliğin gerisinde şeytanın gücü yatmaktadır. Yani Musa ile Firavun'un büyücüleri arasında güç gösterisi sürerken asıl savaş Tanrı ile iblis, iyi ile kötü arasındaydı. Firavun'un büyücülerini bunlar sadece üçkağıtçılar deyip de bir tarafa atamayız. Bunların elinde şeytani bir güç vardı ve bu gücü Rabbin halkına karşı kullanmaya çalışıyorlardı. Elçi Pavlus Timoteus'a yazdığı ikinci mektubunda Yannis'le Yampris'ten söz etti. Bu iki kişi Mısır'da etkinliğini sürdüren şeytani gücün dürtüsüyle Musa'ya karşı direnmişlerdi. Pavlus şeytanın gücüyle sevindirici habere karşı gelenler hakkında şöyle yazdı. Yannis'le Yampris'in Musa'ya direndiği gibi bu kişiler de gerçeğe karşı direnirler. Aklı bozuk, imanda onaysız kişilerdir bunlar. Ne var ki daha ileri gidemeyecekler. Çünkü akılsızlıkları herkese sergilenecektir. Tıpkı Musa'ya direnenlerin olduğu gibi diye yazmaktadır 2. Timoteus 3. bölüm 8. ayette. 2. Timoteus 3. bölüm 8. ayette Yannis'le Yampris nasıl Musa'ya karşı geldilerse bunlar da gerçeğe karşı gelirler, düşünceleri yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır diye yazmaktadır. Daha sonra göreceğimiz gibi Mısır kralı çıkış 5. bölüm 2. ayette Firavun Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim dedi. Rabbi tanımıyorum. İsraillerin gitmesine izin vermeyeceğim diye yazar. Çıkışta 5. bölüm 2. ayette. Sonunda Rab kendisini Firavun'a tanıtacak ve Firavun Tanrı'nın her egemenlik üzerine egemen olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu kitapta Tanrı göksel gücünü sergilemek için Mısır halkı üzerine 10 bela yağdıracaktır. Çünkü savaş göğün ve yerin tanrısı ile Mısır'ın tanrıcıkları arasında geçmektedir. Her bela Mısır'ın tanrılarından birini hedef alıyordu. Son belada Tanrı bu sözüyle bunu açığa vurdu. Çıkış 12. bölüm 12. ayette ise o gece Mısır'dan geçeceğim. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim diye yazar. Rabbimizin savaşı göklerdeki kötü egemenliklere, şeytanın izinden gidenlere karşıdır. Her zaman şeytanın işlerini bozmuştur. Çıkış kitabında Tanrı kendi halkına gücünü gösterme amacındadır. Rabbimiz herhangi bir put ya da tanrıcıklardan katlarca daha yüce ve güçlüdür. Şimdi çıkış kitabının 1. bölümünü açıyoruz. Orada İbrani halkını Mısır'da görmekteyiz. Tahta yeni bir kral oturmuş, Yakup ve soyuna baskı yapıyor. Ama bu acıklı durumda iki kadının Tanrı'dan kaynaklanan cesaretini göreceğiz. İlk ayetler bizi Yaratılış kitabındaki son olaylara bağlamaktadır. Mısır'a gelmiş olanların adları verilirken aradan geçen yüzyıllar kısa bir özete sıkıştırılır. Çıkış 1. bölüm 7. ayette Yaratılış kitabındaki rapora devam edilmektedir. Bu kitabın ana ayeti ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm ayetidir. Bu çıkış 20. bölüm 6. ayette yer almaktadır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.